Ayrım 8, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 80. 14. Öfkeli bir araba. Otelde kardeşimin Marsilya'dan göndereceği haberi beklediğimiz için garaja gidip arabayı çıkarıncaya kadar öğleyi bulmuştuk. Kenti şöylece dolaşınca yüreklenmiştim. Canımız bir kere de arabayla Şanzelize'den geçmek istedi. Konkor alanına girdik. Önce her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Ancak tam Etuval Meydanı'na girmek üzereyken kırmızı ışık yandı, frene bastım ve motor birden stop etti. Marşa bastım ama nafile, tıs yok. Yeşil ışık yandı, arkamda neredeyse Concorde'a kadar uzanan araba kuyruğundan Paris'te duymaya hiç alışmadığım kornalar çalmaya başladı. Hemen yanımızda bitiveren bir polis memuru biraz da öfkeli bir sesle "Ne duruyorsunuz monsieur, ilerleyin, trafiği engellemeyin" diye ikaz etmek istedi beni. Ben daha az öfkeli değildim. Sanki keyfimden mi duruyorum? Görüyorsunuz işte, araba çalışmıyor ve ben de bu arabanın dilinden anlamıyorum. Bunun üzerine polis trafiğe yön verdikten sonra yeniden yanıma geldi. Araba Belçika plakası taşıdığı için önce bizi de Belçikalı sanmış. O günlerde henüz Türklere karşı bir antipatileri yoktu anlaşılan. Bana karşı çok anlayışlı davrandı. Önce manivelayı çıkardım. Bir o bir ben var gücümüzle çevirdik ama tıs yok. Polis bu kez motorun kapağını açıp baktı. Sağını solunu kurcaladı. Sonra birden durdu şaşkın bir ifadeyle. "Bu arabanın akümülatörü nerede?" dedi. Akümülatör yani batarya. Elbette her arabada bulunur ama o ana kadar nerede olacağına bakmak bile aklıma gelmemişti. Polisle birlikte aramaya başladık. Her olasılığa karşı bagajı açtık, araştırdık, yok. O sırada meraklı bir yaya da yanımıza yaklaşmış, ne yaptığımızı izliyordu. Bataryanın yerini bulamadığımızı anlayınca gülmeye başladı. "Bu arabalarda batarya içeride arka koltuğun önünde, ortada, döşemenin altındadır" dedi. Gerçekten de öyleydi. Meraklı adamla polis memuru döşemenin üstündeki halıyı kaldırıp kapağını açtılar. Bataryayı kontrol ettiler. Meğer onun da suyu kalmamış. Sonunda ittire kaktıra arabayı çalıştırdık ve polis memurunun tarifi üzerine Avenue Wagram'ın sonundaki benzinciye kapağı attık. Benzincideki çalışanların alaylı bakışları altında akümülatöre su eklemesi yapıldı. Araba çalıştırıldı. Artık daha fazla oyalanmadan Belçika yönünde yola çıktık. Bu olayda eklenince vakit hayli gecikmişti. Bizim köhne arabanın kaprislerini ve benim acemi şoförlüğümü dikkate alarak Brüksel'e ancak akşam geç saatlerde varabileceğimizi hesaplamıştım. Bu yüzden yarı yoldaki Mobage'de gecelemeyi kararlaştırdık. Yine çok ağır gidiyorduk ve çevreyi seyrediyoruz diye kendimizi kandırıyorduk. Ancak daha sınıra varmadan hava hızla kararmaya başladı ve ben dehşetle farlarımızın yine yanmadığını fark ettim. Arkada küçük oğlumuz da mızıklanıyordu. Gözlerimle yolun iki tarafında kalabileceğimiz bir yer aramaya başladım. Gerçekten de karanlık yüzünden yolculuğumuz iyice tehlikeye girmeye başladığı bir sırada sol tarafta bol ışıklı bir yer gördüm. Parlak renkli neon lambalarıyla otel, restoran, bar yazılıydı. Hemen o tarafa saptım ve arabayı otomobiller için ayrılan yere park ettim. 15. Saatlik pansiyon. Geldiğimiz yer hayli lüks ve eğlenceli bir yere benziyordu. Kapıya yaklaşırken içeriden müzik ve kahkaha sesleri duyduk. Karım 2 aylık bebeği kucağında, ben arkasında resepsiyona yaklaştık. Ben içimden çok pahalı bir yer olmasa bari diyordum. Çünkü farları yanmayan bir otomobille sabaha kadar buradan başka bir yere gitmemiz olanaksızdı. Resepsiyondaki iri yarı kadın bizi dikkatle süzdü, bakışlarında meraktan çok şaşkınlık sezdim. "Ne kadar kalacaksınız?" dedi kadın. "Bir gece," dedim. "Bütün bir gece mi?" dedi. Bu kez şaşırmak sırası bendeydi. "Herhalde sabah erkenden çıkar gidersek otel ücretini peşin ödememizi isteyecek," dedim içimden. "Evet," dedim. Kadının şaşkınlığı devam ediyordu. O sırada yanına yaklaşan Amerikalı bir zenci askere alçak sesle İngilizce bir şeyler söyledi. Bize bakarak hafifçe güldüler. Canım sıkıldı. Koşullar elverişli olsa hemen çıkar giderdim. Karımla ikimiz geceyi arabada da geçirebilirdik ama küçük bebeğin sabrı tükenmek üzereydi. Altını değiştirmek, banyosunu yaptırmak, karnını doyurmak gerekiyordu. Biraz sertçe, "Boş odanız yok mu?" dedim. Benim ciddi olduğumu gören kadın gülmesini keserek arkaya döndü, duvarda asılı tablodaki oda anahtarlarından birini uzattı. Yanımızda sadece çocuğun port bebesiyle küçük bir çanta vardı. Herhalde bu yüzden kadın odamızı gösterecek birisini çağırmadı. İkinci kat 211 numara dedi. Asansör tamirde, merdiven şu tarafta. Zenciye ters ters bakarak çocuğu kucağıma aldım, önden yürüdüm. İkinci kata çıktık, odanın kapısını açtım. Kadının davranışından huylanmıştım ama oda pek geniş olmamakla birlikte temiz, ferah ve tertipliydi. Odanın bir köşesindeki paravanın arkasına küçük bir duş, klozet de bir de gizlenmişti. Bu biraz tuhafıma gitti. Normal olarak bu araçların kapısı olan ayrı bir mekana yerleştirilmesi gerekirdi ama üzerinde fazla durmadım. Ancak bu otelin ıssız bir yerde olmasına karşın gerçekten çok gürültülü olduğu anlaşılıyordu. Aşağıdaki müzik, yüksek sesle konuşma ve kahkaha sesleri hiç kesilmiyor, merdivenlerden hızlı hızlı inip çıkanlar eksik olmuyor, bitişik odalardan da önce anlam veremediğim acayip sesler ulaşıyordu kulaklarımıza. Bebeğimizi hazırlayıncaya kadar yemek vakti gelmişti. Benim kuşkularım, tedirginliğim artmıştı bu ara. Ben aşağıya inip bir bakayım dedim. Doğru dürüst yemek yenecek bir yer var mı? Bir de otel çok kalabalık. Hemen yer bulamayabiliriz. Aşağıda orta yerde durup beklemeyelim. Aşağıya lokanta bölümüne geçtiğimde karşıma çıkan görüntü kuşkularımı iyice pekiştirdi. Burası sıradan bir otel ve lokanta değil, bir buluşma yeriydi. Çoğunluğunu o zamanki Avrupa ölçülerine göre çok para alan, Avrupa'da konuşlandırılan Amerikan birliklerine mensup Karadevli çavuşların oluşturduğu müşteriler, yarı çıplak kadınlarla dudak dudağa, kucak kucağa yiyip içiyor, arada dans ediyor, sonra kol kola merdivenlerden yukarıya, anladığım kadarıyla saatliğine kiralanan odalara çıkıyorlardı. Resepsiyondaki kadının bize şaşkınlıkla bakmasının nedeni açıktı. Kucağımızda bebekle burada oturup yemek yiyemezdik. Bara gidip birkaç sandviç yaptırdım, bir alıp yukarıya çıktım. Düştüğümüz duruma bir hayli güldük. Ne var ki bütün gece sabaha kadar bitişik odalardan gelen tuhaf gürültüler ve su sesleri uyumamıza engel oldu. Sabah erkenden otelden çıktık. 12 saat üzerinden ödediğim hesap normal günlük otel ücretinin neredeyse iki katlıydı. 16. Bir yeni eski araba alma yolunda. Brüksel'e kadar yolculuğumuz bu kez olaysız geçti. Hayli sıkılmıştım ama arabalar hakkında epeyce bir şey öğrenmiştim. Rover ile daha 2 ay şehir dışına pek çıkmadan yine başımıza bir iş gelir korkusuyla, kentten uzaklaşmadan arada bir ormana, parklara giderek gezinmekle yetindik. Biz de Brüksel'liler gibi oğlumuzu güneşe çıkarmak için cılız güneş ışıklarını kolluyorduk. Kız kardeşim döndüğü için biraz da para biriktirmek amacıyla daha küçük ve daha ucuz bir eve taşındık. Kış yaklaşıyordu. Artık o günkü yasalara göre bedelsiz ithal yoluyla memlekete götürebileceğimiz bir araba almamızın vakti gelmişti. Paramız kısıtlı olduğundan modelinin bu kez 5 yıldan eski olmaması koşuluyla yine kullanılmış bir araba alacaktık. Sokak komşumuz olan, sonradan genç sayılabilecek bir yaşta yitirdiğimiz, benim gibi staj için Brüksel'e gelen arkadaşım Fahrettin Arar da araba almak istiyordu. Ama onun kullanmaya niyeti yoktu. Götüreceği arabayı satıp bir kat almayı planlıyordu. Zaten araba kullanılmasını da öğrenmemişti. Bir şoför tutup Türkiye'ye öyle dönmeyi düşünüyordu. O günlerde Türkiye'de daha çok Amerikan arabaları tutulduğu için öyle bir araba alacaktı. Piyasayı iyice incelemişti. En iyi ikinci el Amerikan arabalarının Düsseldorf'ta bulunduğunu öğrenmişti. Düsseldorf yakınlarında büyük bir Amerikan birliği bulunuyordu ve Amerikalılar sık sık arabalarını değiştirdikleri için en iyi, bakımlı ve en ucuz Amerikan arabalarını orada bulmak olasıydı. Bunun üzerine Fahrettin ile ikimiz Düsseldorf'a birlikte gitmeye karar verdik. Trenle gidecektik. Çok tutumlu bir insan olan Fahrettin, Düsseldorf'ta bir de otel parası vermemek için gece trenini yeğlemişti. Orada seçeceğimiz arabanın işlemlerinin bir günde tamamlanabileceğini söylemişlerdi ona. Gerçekten de öyle oldu. 3. 1956 model Ford Simca. 1. Eskiler alıyorum. Düsseldorf garında trenden indiğimizde hava soğuk ve pusluydu. Gece şöyle böyle uyuyabildiğimiz için hayli yorgunduk. Gideceğimiz yerin adresi Fahrettin'deydi. O hangi tramvayla ulaşabileceğimizi olmayan Almancasıyla anlatmaya çalıştı. Ben taksiye binmeyi önerdim. Benim Fransızcam da para etmeyince taksiye razı oldu. Meğer gideceğimiz yer hayli uzakmış. Epeyce bir para ödeyince içimden yine cimriliği tuttu diye çekiştirdiğim arkadaşıma hak verdim. Gerçekten de burası çok büyük bir garajdı ve müşterilerle ilgilenen satıcılardan biri iyi denebilecek kadar Fransızca biliyordu. büyük müşteri Fahrettin olduğu için önce onun istediği Amerikan arabalarını gösterdi. 1-2 saatlik bir araştırmadan sonra arkadaşım, Türkiye'de iyi para edeceğini aklı kestiği 1958 model gri metalik bir Chevrolet Impala üzerinde karar kıldı. Fiyatı üzerinde de anlaştılar. Fahrettin arabayı bir şoförün Brüksel'e getirmesini istiyordu. Onun da çaresi bulundu. Gerekli belgeler hazırlanırken sıra bana geldi. Aslında ben de Amerikan arabalarını yeğlerdim ama fiyatları benim limitlerimin üstündeydi. Onlar arabalara bakarken ben de içerisini şöyle bir dolaşmıştım. Bu arada gözüme biraz tuhaf bir araba ilişti. Beyaz renkte üstü açılır kapanır şeklindeki bu arabanın motorunun yanlarında bir sürü metal borular göze çarpıyordu. Neredeyse yere değecek kadar basık bir görünüşü vardı. İçine şöyle bir göz attım. Deri koltukları ve bir uçağınkini andıran göstergeleriyle pek bir çalımlıydı. Üzerindeki Almanca yazılı levhadan sadece markasını Vega ve modelinin 1956 olduğunu çıkarabildim. Nedense ilgimi çekti. İstanbul'da böyle bir arabayla dolaşmak fiyakalı olurdu. Tanınmamış bir marka ve neredeyse 5 yıllık bir araba olduğunu düşünerek içimden ucuzsa şunu alıvereyim dediğimi anımsıyorum. Satıcıya bu ne kadar diye sordum. Öyle bir rakam söyledi ki kulaklarıma inanamadım. Fahrettin'in neredeyse son model Impala'sının fiyatının 4-5 katıydı. Nasıl olur dedim. Güldü. Vega ısmarlama yapılan bir arabadır. 16 silindirlidir, 500 beygir gücündedir. Saatte 250 kilometre yapabilir. Ancak özel meraklılar içindir. O tarihte saatte 250 kilometre hız inanılacak bir şey değildi. Fena halde bozulmuştum. Ben de merak ettim de sordum diye bir şeyler geveledim. Satıcı en çok ne kadar bir miktarı gözden çıkarabileceğimi sordu. Söyledim. Şöyle birkaç araba gösterdi. Hiçbirini gözüm tutmadı. İçimden başka yerlere de baksak demek geçiyordu ama vakit de hayli ilerlemişti. İşi biten arkadaşım sabırsızlanıyordu. Tam sen git ben bir gün daha kalayım diyecektim ki satıcı başka bir araba gösterdi. Düz beyaz renkte son derecede zarif çizgileri olan bir arabaydı bu. Bu araba tam size göre dedi. 1956 model ama henüz 35 bin kilometrede. Fransız Ford'u. Simca Vedette. 8 silindirli. 10 saniyede 100 kilometre sürate ulaşır. Çok temiz kullanılmıştır. Zengin bir iş adamının karısına aitti. Kıskançlık yüzünden karısıyla aşığını öldürdü. O hapse gitti. Geride kalanlar da muhafaza etmek istemediler. Dehşete düşmüştüm. Arabanın içinde mi öldürülmüş dedim. Güldü. Merak etmeyin, bütün döşemesini yenilettiler. Gerçekten de gri deri kaplı döşemeler pırıl pırıldı. Daha bir alıcı gözüyle baktım arabaya. Doğrusu bir aşk kuvası olacak kadar alımlıydı. Radyosu Alman malı dedi satıcı. Çift hoparlörlü, stereofonik, kaloriferi de çok göçülüdür. Müzik merakım dolayısıyla o tarihlerde daha yeni yeni ortaya çıkan stereofonik radyo en az araba kadar ilgimi çekti. Arabaların teknik özellikleri hakkında zaten hiçbir fikrim yoktu. Bu konuda satıcının söylediklerini anlamadan kafamı salladım. Vakit geçiyordu. Arkadaşım sabırsızlanıyordu. Fiyatını sordum. Tam benim düşündüğüm miktarı söyledi. Birden verdim kararımı. El sıkıştık. Hemen işlemlere başlandı. Hava kararmak üzereyken her şey tamamlanmıştı. Gümrük belgelerini de aldık. Satıcı arabanın deposuna bir miktar benzin koyduklarını, ilk fırsatta depoyu doldurmamızı tembihledi. Yağı suyu tamammış. Fahrettin ile birlikte arabaya kurularak yola çıktık. Ancak bu araba Rover'e göre daha uzun ve geniş olduğu için alışıncaya kadar birkaç kez kaldırıma çıkma becerisini gösterdim. Düsseldorf ile Brüksel arasında henüz otoyol yapılmamıştı. Hava hızla karardı ve soğudu. Kaloriferi açtım, iliklerimiz ısındı. Radyoda ikimizin de hoşuna gidebilecek şarkılar çalan bir istasyon buldum. Konuşa şakalaşa gidiyorduk. Derken aniden sis bastırdı. Göz gözü görmüyordu. Ama arabamda her türlü konfor vardı. Yaktım sis lambalarını, gerçi yine de pek fazla ilerisi görünmüyordu ama ağır ağır olsa da ilerliyorduk. Bir ara birden yanı başımızda ışıklar belirdi, sesler duyuldu. Meğer bir benzin istasyonunun içine girmişiz. Hazır girmişken de depomuzu doldurduk, lokantasında karnımızı doyurduk, tekrar yola koyulduk. Yolun kenarındaki çizgiler olmasa şarampole yuvarlanmamız işten bile değildi. Ne kadar gittiğimizi, nerelerden geçtiğimizi kestiremiyorduk. Yavaş yavaş uyku da bastırıyordu. Yine ışıklı bir yerde durup kahve molası verdik. Tekrar arabaya bindik ama bu kez marş basmadı, gıy gıy edip sustu. Dehşet içinde kaldım. Pompanın başındaki adam yarı Almanca, yarı Fransızca, kalorifer, radyo, uzun farlar, sis lambaları çalıştığı için akümülatörün zayıflamış olduğunu söyledi. Bu gibi durumlarda arabayı ikinci vitese takıp ittirilirse marşın basacağını da daha önceden öğrenmiştim. Bütün ışıkları, radyo ve kaloriferi söndürdük. Fahrettin'le pompacı arkadan ittiler, motor çalıştı. Pompacı her olasılığa karşı bir de durmamız gerekirse arabayı meyilli bir yerde bırakmamı tembihledi. Yeniden yola koyulduk ama bu kez ikimiz de tedirginiz. Kaloriferi söndürdüğüm için üşümeye de başladık. Radyoyu da kapatmıştım tabii. Karanlıkta sessiz sedasız ilerliyorduk. Gecenin bir vakti Belçika sınırına geldik. Geçici gümrük işlemleri yapıldı. Bu arada sis de biraz hafiflemişti. Motor rahat çalışıyor gibiydi ama ben yine de kaloriferi çalıştırmaya cesaret edemiyordum. Bir küçük kasabanın içinden geçerken yol kenarında duran iri yarı bir genç eliyle işaret etti kendisini de almamız için. Yanında neredeyse kendisi kadar kocaman bir çanta, daha doğrusu deri bir sandık. Durdum, kim olduğunu, nereye gideceğini sordum. Konturbasçıymış. Kasabadaki bir eğlencede çalmış. Brüksel'e dönecekmiş, araç bulamamış. Konturbası güçlükle soktuk arabanın içine, delikanlı da yanına geçip kuruldu. Ben anahtarı çevirdim, yine tıs yok. Otostopçuyu almak için durduğumuz yer meyilli değildi. Çaresiz Fahrettin ile ikisi inip arkadan ittirdiler. Araba çalıştı ama ben ani fren yapmaya korktuğum için hemen durduramadım. Gecenin karanlığında ve soğuğunda arkamdan bir hayli koşmak zorunda kaldılar. Bu durum Brüksel'e varıncaya kadar birkaç kez yinelendi. Sonunda adamcağızı oturduğu yere kadar götürüp bıraktık. Otostop yaptığına bin kere pişman olmuştu sanırım. Eve geldiğimizde Fahrettin'in çok genç karısıyla karımı pencere önünde bizi beklerlerken bulduk. Vakit sabaha yaklaşıyordu. İkimizin evinde de telefon olmadığı için haber verememiştik. Arabadaki çok eskimiş olduğu için yeni bir akümülatör almak zorunda kaldım. Bu arabanın bütçemizde açtığı ilk delik oldu. Fahrettin'in sayesinde istediğimiz gibi bir araba sahibi olmuştuk. Evlerimiz birbirine yakındı. Zaman zaman arabamızla sağa sola götürüp gezdiriyorduk onları. Her geziden önce kadıncağız mutlaka evinde yiyecek bir şeyler hazırlar. Döneceğimiz zaman en kibar sesiyle "Erhan Bey, bizim evin önüne çekiverin," derdi. 2. Bir dosta veda. Rover'ı hemen elden çıkaramadığımız için bir süre iki araba sahibi olduk. Bu yüzden hayli sıkıntı çektik. Pansiyonumuzun bulunduğu sokakta tek günlerde sokağın bir tarafında, çift günlerde öbür tarafında park yapılabiliyordu. Herkes tek arabasına zor yer bulurken ben her sabah erkenden kalkıp iki arabayı da karşı kaldırıma yerleştirmek zorundaydım. Brüksel trafik polisleri hiç göz açtırmıyorlardı. Yeni araba, yine neyse de hava iyice soğuduğu, kar yağmaya da başladığı için gitgide daha zor çalışan Rover'in elime yapışan manivelasını çalıştırmak giderek zorlaşıyordu. Üstelik bu işi yaparken üşüttüğüm için hastalandım, yatağa düştüm. Evleri bize yakın olan zavallı Fahrettin her sabah geliyor, arabayı çalıştırıyor, otomobil kullanmasını öğrenmediği için ben sarılıp sarmalanıp aşağı iniyor, arabaları park ediyordum. O kadar eski bir arabaya kimse talip olmadığı için sonunda hurdacıya satmak zorunda kaldık. 10 bin franga aldığım arabayı 1000 franga bıraktım. Bir sabah hurdacı çekicisiyle geldi. Rover'in bir kancanın ucunda çekilerek götürülüşünü penceremizden gözyaşlarımızı tutamayarak seyrettik. Bir eski dostu geri dönülmeyecek bir mekana uğurluyormuşuz gibi gelmişti bize. 3. Bir yılbaşı serüveni. Yılbaşı yaklaşıyordu. Oğlumuzun ilk yılbaşı gecesi. Bizim de eşimle Avrupa'da geçireceğimiz ilk yılbaşı. Değişik bir şeyler yapalım diye düşündük. Brüksel'e pek uzak olmayan Brüj kentini çok methediyorlardı Belçikalı dostlarımız. Kanallarıyla çok hoş bir görünümü varmış. Belçika'nın Venedik'i diyorlardı. Hava güzel olursa Manş kıyısındaki Zuiderzee'de plaj kenti Knokke ya da Blankenberge'yi mutlaka görmeliymişiz. Özellikle yılbaşlarında çok giden olurmuş o tarafa. Zuiderzee adını okuduğum bir romandan biliyordum. Sorduk soruşturduk. Brüj'ün kalınabilecek en iyi oteli Toison d'Or imiş. Çok da pahalı değilmiş ama önceden yer ayırtmak gerekiyormuş. Fahrettinler Yiğit'i bize bırakırsınız dedilerse de hem gönlümüz razı olmadı hem de giderek yaramazlaşan oğlanı öyle bir gecede başlarına tebelleş etmek doğru olmazdı. Elçilikteki arkadaşlarımdan oteli bilenler, kat temizleyicisi kadınların az bir ücret karşılığında çocuk bakıcılığı yaptıklarını söyleyince kararımızı verdik. Telefon edip yerimizi ayırttım. Brüksel çok yakındı Brüksel'e. Aralık ayının son günü öğle yemeğimizi yedikten sonra yola çıktık. Neşecan'ın sırtında ucuzluktan aldığımız mürmel kürk, benim sırtımda yine ucuzluktan düşürdüğüm merinos palto, altımızda kromajları pırıl pırıl parlayan 8 silindirli Simca Vedette otomobil, gösterişli bir giriş yaptık Brüksel'e. Otel kentin ana meydanında savaş öncesi yapılmış, 3 katlı, Belçika'da birçok eski yapıda olduğu gibi cephesi sarı yaldız işlemeleriyle süslü, gösterişli bir binaydı. O günlerde Avrupa'da öyle her yerde fazla araba olmadığı için trafik ve park sorunu yoktu. Arabamızı otelin önünde park ettik. Kara derili, muhtemelen Kongolu, yaldızlı üniforması içinde sıska bir oğlan çocuğu koştu, kapımızı açtı. İnmemize yardım etti, valizleri indirdi, içeri taşıdı. O sırada yine süslü kılığı içinde otelin park görevlisi de karşılamaya geldi. Anahtarlarını aldı, arabayı otelin garajına götürdü. Resepsiyondaki kız bizi çok güler yüzle karşıladı. Oğlanı okşayıp sevdi. Karıma bir demet çiçek sundu. Kaydımızı yaptıktan sonra bizi odamıza gönderdi. Odamız da yine eski tertip, her tarafı halılarla kaplı, kadife perdeli, yüksek tavanlı, karyolası çift somyalı, başlıkları bronz topuzlu, hayli konforlu bir odaydı. Banyosu ayaklar üstündeydi. Muslukları çok kocamandı, oğulmaktan renkleri ağarmıştı, yüz havluları ve bornozları bile sanki çok eskiydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmışa benziyorlardı. Bu kadar cafcaflı karşılama beklemiyordum dedi karım. Güldüm, araba yüzünden dedim. Şaşkınca baktı yüzüme, ne ilgisi var? Bu 8 silindirli Simca Vedette, Fransızların en lüks arabalarından. Çevrene bir bak, doğru dürüst araba yok ortalıkta. Burası Almanya ya da Hollanda gibi değil. Savaştan bu yana henüz kendilerine gelememişler. Biz de yılbaşı için yer ayırttık. Bebek bakıcıları olup olmadığını sorduk. Yabancıyız da. Bizi ya diplomat ya da çok zengin sandılar. Ye kürküm ye. Oğlanın gereksinmelerini karşıladıktan sonra çıkıp kenti şöyle bir dolaştık. Gerçekten de kanallarıyla filmlerde gördüğümüz Venedik'i anımsatıyordu ama pek de öyle ahım şahım bir görünümü yoktu. Akşam bir yere eğlenip dans etmeye niyetlendiğimiz için yemeği erken yemeye karar verdik. Kat hizmetlisi kadının eline bir miktar para sıkıştırıp çocuğumuzu emanet ettikten sonra otelin altındaki lokantaya indik. Son derecede basit görünümlü 4 keşe bir salondu burası. Yılbaşı için hiçbir hazırlık, hiçbir süsleme yapılmamıştı. Duvarlar bomboştu, pencere bile yoktu. Sadece kocaman bir aşçı portresi asılıydı girişin tam karşısındaki duvara. Henüz bizden başka müşteri görünmüyordu. Smokinli 3-5 garson birden başımıza üşüştü. Rezervasyonumuz olup olmadığını sordular. Otel müşterisi olduğumuzu söyleyince duvar dibindeki bir masaya buyur ettiler. Düş kırıklığına uğramıştık. Ses çıkarmadan menüyü incelemeye başladık. O zaman şaşkınlığımız daha da arttı. Yemekler son derece de pahalıydı. Şaraplar derseniz bir o kadar. Karımla göz göze geldik. Burada şöyle orta halli bir yılbaşı yemeği yemeye kalksak, cebimdeki paranın neredeyse tamamını bırakmamız gerekecekti. O günlerde öyle banka kartı, kredi kartı falan da henüz icat edilmediği için bütün paramızı cebimde taşıyordum. Hiç konuşmadan kararımızı verdik. Listedeki en ucuz yemekleri ve en ucuz şarabı ısmarladık. Garson yüzünü buruşturdu. Seçtiğimiz yemeğe bir şey diyemedi ama şaraba itiraz etti. ''Bu yemeğe o şarap uygun düşmez Monsieur'' dedi. Zaten tepem atmıştı. Sertçe ''Biz bu şarabı seviyoruz'' dedim. ''Lütfen ne söyledikse onu getirin.'' Biz yemeğimizi yerken lokanta dolmaya başladı. Kapının önünde duran lüks otomobillerden inen fraklı, smokinli erkeklerle mücevherler içinde kürklü, tuvaletli kadınlar lokantaya akın ettiler. Havyarlı kanepeler, istakozlar, şampanyalar masaları süslemeye başladı. Neden sonra öğrendik bunun hikmetini. Meğer bu lokanta yemekleriyle ünlüymüş. Brüksel'in zenginleri sırf duvarda portresi asılı aşçıbaşının yemeklerini yemek için gelirlermiş buraya. Hesabı ödedikten sonra bizde artık eğlenceye gidecek heves kalmamıştı. Köz köz odamıza çıktık. Bakıcı kadın o kadar erken dönmemize şaşırdı. Oğlan uslu uslu uyumuş meğerse. Ertesi sabah hava günlük güneşlik ama yine hatırı sayılır derecede ayazdı. Kahvaltımızı yaptıktan sonra otelin hesabını ödeyip çıktık. Zundikot'a kadar gittik. Manş kıyılarındaki turistik bölgeler gerçekten görülmeye değerdi. Birbirinden lüks oteller, lokantalar, kahveler ve gazinolar kıyı boyunca uzanıyordu. Biz paltolarımıza sarınıp bir kahveye girerken bir de ne görelim? O soğukta genç yaşlı pek çok kişi mayolarıyla kumlara serilmiş güneşlenmiyorlar mı? Hatta kapkara ve dalgalı denize giren deliler bile vardı. 8. ayrımın sonu, sayfa 92.